Ayrım 17. Nereden Nereye? Musa Uysal. Sayfa 231. Bahara kadar kalmak istiyorum Antalya cezaevinde. Savcı söz verdi. Eğer siyasi mahkum gelmezse bahara kadar göndermeyecek. Eğer siyasi mahkum çok gelirse burada tutamayız, göndeririz o zaman dedi. 8 ayım doldu Antalya cezaevinde. Diğer koğuşlara siyasiler gelmiş, haber aldım. 16 kişi olduk. 3 gün önce Çanakkale cezaevine göndereceklerini söylediler. Hazırlığımızı yaptık. Evlerimize haber gönderdik, ihtiyaçlarımızı istedik. Akşama doğru gardiyan geldi. Tecritte kalacaksınız bu gece dedi. Mahkum arkadaşlarla vedalaştım. Gittik tecrite. Diğer koğuştakiler de geldi. Hepsini tanıyorum. Sabahleyin erkenden kapalı cezaevinin kapalı arabası kapıya dayandı. Sağımıza solumuza bakmadan, göz ucuyla bile selamlaşmadan tıkıştırdılar arabaya. Kapılar kapandı. Araba küçük, biz kalabalığız. Ellerimizi kelepçelediler. Nasıl da sıktılar kolumuzu. Jandarma astsubay çavuşa haber verdik, arabayı durdurdu. Kelepçeleri gevşetiyoruz diye biraz daha sıktı. Acımasız astsubay acıttı bileklerimizi, kolu şişenler oldu. Bağıra çağıra bir diş geriye aldırdık, gene de rahatlamadık. Dedem geldi aklıma, arkadaşlarıma anlattım. Dedem gençliğinde bir arkadaşı ile Merzifon'a gitmiş. O zaman yolda yok, araçta. Dedem sigara içmezdi. Arkadaşı da çok sigara içermiş ve çok öksürürmüş. Beraber yürüye yürüye bir köye varmışlar. Konuk olmuşlar bir adamın odasına. Yatmışlar, odada pire çok. Pire ısırmaya, adam öksürmeye başlamış. Dedem bu pire böyle ısırırsa, bu adam da böyle öksürürse sabah geç olur diye düşünmeye başlamış. Bu yol böyle uzarsa, bu kelepçe de böyle sıkarsa duman halimiz dedim. Arabada jandarma bölmesi ile bizim aramızda bir hava deliği var. Jandarma sırtı ile kapattı deliği. 16 kişi oturuyoruz. İçeri havasız mı havasız. Rica ettik deliği açması için. Açmadı. Astsubay durdurdu arabayı. Ne gürültü ediyorsunuz diye çıkıştı bize. Durumu anlattık. Açtılar hava deliğini. Çay yemek molasında kapımızı açıyorlar, hava giriyor. Hava giriyor ama süngülü jandarma çevirmiş etrafımızı. Kimisi acıyan, kimisi nefret eden gözlerle bize bakıyor. Tuvalete gideceğiz dedik. İkişer ikişer gönderdiler birbirimize kelepçeli olarak. Böyle çiş yapmanın zorluğunu düşünebiliyor musunuz? Arka arka yanaştı Antalya kapalı cezaevinin kapalı arabası Çanakkale cezaevinin kapısına. Çanakkale'nin neresinde olduğumuzu bilmeden, sağı solu görmeden cümle kapısından içeri soktular, eşyamızı aradılar, tecrite yerleştirdiler. Bizden önce gelenler, sonra gelenlerle doldu tecrit koğuşları. Bir hafta kalacağız tecritte, ondan sonra koğuşlara gönderecekler. Her birimiz bir memleketten gelmişiz. Başka başka suçlardan ceza almışız. Burada buluşmuşuz. Tanışır tanışmaz herkes birbirinin memleketini, suçunu öğrenmeye başladı. Bu insanlar da pek meraklı oluyorlar. Tanışan tanışana, konuşan konuşana. Biri anlatıyor, biri dinliyor. Sonra dinleyen anlatıyor, anlatan dinliyor. Bir curcunadır gidiyor. Mengenli İsmail şöyle anlattı öyküsünü. Köyde yalnızdım, arkasızdım, iyi güreşirdim, pehlivandım. Bahçe sularken suyumu keserler, tarlada sınırımı bozarlar, hep benimle uğraşırlardı. Bana hiç dirlik vermezlerdi. Bir gün yine bahçe suluyordum, suyumu kestiler. Suyun başına gittim, orada 5 kişi oturuyordu. Anladım, beni dövecekler. Aşağıdan alarak komşular, ben aşağıda bahçe suluyordum. Suyum kesilmiş, bahçem kuruyacak. Müsaade ederseniz bahçemi sulayayım dedim. Yalvardım yakardım, olmadı, dinletemedim. Bir tanesi diklendi. Biz kestik ulan, ne olacak dedi. Bir şey olmayacak da bahçem kuruyacak deyince, kurursa kurur, bana ne diye sertçe çıkıştı bana. Ben de diklendim. Hepsi birden saldırdılar. Belimden bıçağı çıkardım, rastgele sallamaya başladım. Kendimi korumaya çalışıyordum. Sen git herifin kalbine gir. Adam düştü yere, hep kaçtılar. Yalnız kaldım orada. Sonra ben de bıraktım gittim. Yani sen sokmadın, bıçak kendiliğinden girdi, öyle mi dedim. Güldü. Hocam, kavgada bıçağı şeytan uzatır diyerek ciddileşti. O ölmeseydi ben ölecektim. Benim anam ağlayıncaya kadar onun anası ağlasın deyince, ikinizin de anası ağlamış dedim. Öyle ya hocam, hem de nasıl ağladı. Kaç yıldır yatıyorum. Ne kadar cezası kaldığını sordum. Cezam azaldı, yarı açık cezaevi hakkım çıktı. Gökçeada'ya gönderdiler. Gökçeada'da baraj bekçiliğine verdiler. Baraj balıkla dolu. Güzel bir kulübem vardı. Rahatım da pek iyiydi. Balıkları bekliyordum. Kimseye balık tutturmuyordum. Göz yumduğumda oluyordu ya, neyse. Bir gün ormanda yangın çıktı. Ormandan yana gidenler isimlerini yazdırsın demişler. Herkes yazdırmış. Bana da ormana kimler gitti yaz dediler. Ben de ormana gidenlerin isimlerini yazdım verdim. Bu iki listeyi karşılaştırmışlar. Biri ormana gittiğini saklamış. O meydana çıktı. Ormanı da o yakmış tabii kazayla. Adamı mahkemeye vermişler. Adam Karadenizli, belalı mı belalı. Anası babası bile yaka silkermiş. Beni sen ihbar ettin diye dövmeye geldi. Elinde demir çubuk vardı. Ben oradan kaçtım. Taş ocağında çalışan siviller bile gördüler. Kurtulamayınca kulübeye girdim, kapıyı kilitledim. Adam genç, ben yaşlıyım, gücüm yetmez. Aslında belaya girmek de istemiyorum. Adam camı kırdı, içeri girerken ben dışarı kaçtım. Yetişti, demir çubuğu başıma indirdi. Sapıttım başımı, elimde ekmek bıçağı vardı. Salladım, sen git herifin kalbine gir. Yani sen sokmadın, bıçak kendi gitti girdi. İnanmıyorsun değil mi diyerek dosyayı getirdi. Bütün görgü tanıklarının ifadesi, savcılığın iddianamesi doğruluyordu. Mengenli İsmail Pehlivan'ı. Tecritteki diğer arkadaşlar bizi dinliyordu. İçlerinden biri mesleğimi sordu. Emekli öğretmenim, ismim Musa Uysal. Ama siz yine emmi deyin. Bu adı bana dostlarım 40 yaşında verdiler. O günden sonra hep emmi dediler. Adımı zaten bilen yok. Öyleyse biz de emmi diyelim bundan sonra dediler. Muhatabım bu kez de nereli olduğumu sordu. Çorumlu olduğumu söyledim. Her gün sizin evde mercimekli bulgur pilavı pişer mi diye gülümsedi. Anladım ki eşi Çorumlu Halil Hoca'nın. Mercimekli bulgur pilavından bıktırmış da ondan Halil Çatal'ın tepkisi. Takıldım Halil Hoca'ya. Mesleği öğretmen olana nereli olduğunu soruyorsun da mesleği adam öldürme olana niye sormuyorsun diye. İsmail Pehlivan'a laf attım. İki gün daha kaldıktan sonra tecritte haber göndermiş B4 koğuşundaki arkadaşlar. İsmet Yalçınkaya, İbrahim İşyar, Haşim Çiçek, Seyfettin Bican, Ali Rıza Aydın bu koğuştaymış. İbrahim Çerçi de başka koğuştaymış. Tecritte öğrendim. Öner Yağcı bu sabah yarı açık cezaevine gitmiş. İnfaz memuru söyledi. Seni arkadaşların kendi koğuşlarına istediler. Eşyalarını topla da götürsünler dedi. Çok sevindim. Hem yıllardır görmediğim arkadaşlarımı göreceğim, hem mahpusluk kolaylaşacak. Daha önce cezaevi öğretmenliği yapmıştım. İnfaz memuru ile çabucak anlaştık. İyi bir insan, yardım oldu bana. Mahkumlar da seviyorlar Hasan Bey'i. Tecrite gelenin gidenin hesabı yok. Kim ne zaman gelmiş, ne zaman koğuşlara verilecek o da belli değil. Kim kime, dumduma. Hasan Bey'e iki öğretmen arkadaşım daha var dedim. Bunlar da benimle gelebilir mi diye sordum. Onlar da toplasınlar eşyalarını deyince toplanmaya başladı. Antalyalı Kemal Yılmaz'la Ödemişli Halil Çatal. B4 koğuşunda görünce arkadaşlarımızı unuttuk cezaevinde olduğumuzu. Misafirliğimiz geçti birkaç gün sonra. Beni işletmek istemişler öğretmenler, şaka yapacaklar. Bir kısım yaşlı başlı adam ayıp olur deyince bir kısmı da cezaevi bu. Emmi gücenmez, aldırış etmez demişler. Karar vermişler, işletecekler beni. Haber aldım ama habersiz gibi davrandım. Ayaşlı Bahri öğretmen geldi yanıma. Siz yaşlısınız dedi. Evet yaşlıyım dedim. Siz burada ölürsünüz dedi. Ölebilirim dedim. Niye ölümle karşı karşıya getiriyor diye kızıyorum da bir şey de demedim. Katlanacağım şakalarına. Mehmet Gökmen'i gösterdi. Çok yoksul dedi. Ona 3-5 kuruş verelim, o sana hizmet etsin dedi. Olur tabii dedim. O emek verecek, sen de emeğinin karşılığını vereceksin dedi. Tabii dedim. Mehmet Gökmen'i çağırdılar, söylediler. Ben gariban bir adamım. Bana 3-5 kuruş verilirse emminin hizmetinde olurum dedi Mehmet Gökmen. Bu şakalar Antalya cezaevini hatırlattı bana. Sigara ve çay parasını karşılayarak hizmetlerinde adam çalıştıranlar vardı. Bir gün banyo yapan birini havlu elinde bekleyen delikanlıya sordum kaç kuruş aldığını. Sigara mı alıyor dedi. Ben olsam o sigarayı bırakırım, bu uşaklığı yapmam deyince gözüme baktı. Benim sözüm ağırdı, onun da olanağı yoktu. Belki de yaşlı olmasaydım darılabilirdi bana, kavga da edebilirdi benimle. Hizmetçi kullananlara ağa diyorlardı. Bu ağalığa son vermek istedi cezaevi müdürü Bahri Bey. Çaba sarf etti, titizlik gösterdi. Ama ne yapsın Bahri Bey? Gece gündüz koğuşta nöbet tutamaz ki. Alan razı, veren razı, hizmet eden de, hizmet ettiren de razı. Belirli bir kültür düzeyi varsa ekonomisi ne olursa olsun böyle bir yola başvurmazlar. Cemil Abcı inşaat mühendisiydi, Antalya'nın en zenginlerindendi. Ama böyle bir yola başvurmadı, kimseyi çalıştırmadı. Hep kendi işini kendi yapıyordu. Kendisi sağı temsil ederdi koğuşta. Yiğidi öldür ama hakkını ver atasözünden yola çıkarsak hakkını vermeliyim Cemil Abcı'nın. Koğuş temsilcisiydi Cemil Abcı, hiç sol sağ ayrımı yapmadı. Ben yanına gittiğimde ya da yanından geçsem ayağa kalkardı, çok saygılı davranırdı. Kültüründen gelen saygısını hiç esirgemezdi. İnsan yaşamında kültürün önemli bir faktör olduğunu cezaevinde daha iyi anlıyor insan. Çanakkale cezaevinin en cüsseli atletik adamıydı Mehmet Gökmen. Bir gün havalandırmada oturdum, ayağımı bacağımı sağa sola oynatmaya başladım. Ayağa kalktım tutmadı, duramadım üstünde düşer gibi yaptım. Oturdum masajlamaya başladım, başıma toplandılar. Bacağıma bir şey oldu, tutmuyor ayağım dedim. Sağa sola oynattılar, beni ayağa kaldırdılar. Basamadım ayağımın üstüne. İdareye haber verip hastaneye yollamak istediler. Hayır, Mehmet Gökmen önce beni yatağıma götürsün dedim. Mehmet Gökmen geldi koşarak, baktı ciddi olduğuna inandı. Hemen beni sırtına aldı. Merdiveni 3 basamak çıktı, gülmeye başladım. Anladı şaka yaptığımı. Geri indi, sevincinden koşarak beni sırtında havalandırma alanında dolandırdı. Sevgili Gökmen, seni koca kurt dedi, bıraktı sırtından. Mehmet dedim, ciddi hastalanırsam inanmazsın, ne olacak benim halim dedim. Şaka da olsa, ciddi de olsa jet gibi dolandırırım seni. İstediğin yere de götürürüm ama sen yine hastalanma dedi. Televizyonda Bolu folklor ekibinde kızını görmüştü. Dolu dolu oldu gözleri. Dışarıyı çok özledim dedi. Ama daha 4,5 yılı var. O kadar uzak ki dışarı Mehmet'e. Yanımdaki ranzada dikiş dikiyordu baba Eski'nin Karabayır köyünden Ömer. Çamaşırlarının sökülen yerlerini tamir ediyordu. Hiç durmadan, ara vermeden konuşuyor. Hapishanede çok konuşmaya mı alışıyor insan nedir? Elimdeki kitabı bıraktım. Artık Ömer'i dinleyeceğim. Ne derse desin, ne söylerse söylesin. Ömer ilkokul mezunu, kitap okumuş, dünya olaylarını izlemiş, yurt sorunlarına eğilmiş. Haberleri kaçırmaz televizyonda. Ne oluyor, ne bitiyor izler. Oğlum da yaşıt Ömer. Ama arkadaşız. Yaşına değil, yaşadığına bakarsak benimle yaşıt. Ömer sokaklarda dövmüş, dövülmüş, sorgulamalardan geçmiş, işkence görmüş. Orta Doğu'da George Habbaş'ı sever, büyük ülkeleri sevmez, onlara ezen uluslar gözüyle bakar. Cezaevi benim yaşımı biraz küçültmüş, çocukların yaşı da biraz büyümüş. Ben kendimi onların yaşında görüyorum, onlar da beni akran gibi görüyorlar. Hiç kaçırmadan dinledim Ömer'i. Cezaevine girdiğinde doğum yapmış eşi. Çocuğu şimdi 3 yaşındaymış. Babasının mektubunu okuyormuş. Başını çevire çevire, dudakları pıt pıt ede ede. Kızı yanındaymış gibi onunla yaşıyor Ömer. Belki de onunla evcilik oynuyor. Daldı gitti Ömer. Sen çıkınca kızın seni annesinin yanına koymaz dedim. Annesini kıskanır senden dedim. O an Ömer'i Karabayır köyüne götürdüm. Gözleri güldü, gönlü rahatladı. Biraz konuşmayı kesti. Ömer kendine gelince sürdürdü konuşmayı. Emmi dedi, ninem hep Çanakkale içinde vurdular beni türküsünü söyler ağlarmış. Dedem Çanakkale'de şehit olmuş. Şimdi de anam Çanakkale türküsünü söyleyip ağlıyormuş diye güldü. Güldü ama gözleri de doldu. Ben gülmeye başladım. Tuhaf, gülmek geldi içimden. Oysaki birinin gözünün dolduğu yerde gülmek olur mu? Ciddileştim. Bak Ömer dedim, deden bu ülkeyi düşmanlardan temizlemiş ama şehit olmuş, yerin altına girmiş. Sen de ülkeni haramzadelerden temizlemek istedin ama cezaevine düştün. Biriniz yerin altında, biriniz yerin üstünde ama zindanda. İkiniz de Çanakkale'desiniz. Ninen de haklı, anan da haklı. Varsın söylesinler türkülerini. Evet, evet dedi Ömer, söylesinler dedi dalgın ve hüzünlü. Gözlerini kaldırdı, uzaklara bakacaktı. Duvar gerildi gözlerinin önüne. Satılmış ayrancı geldi yanımıza. O da öğretmen. Boyabat'ta öğretmenmiş. Zaten koğuşların çoğunluğu öğretmen ve öğrenci. Bu da insanın aklına ister istemez şu soruyu getiriyor. Okutana, okuyana, okunana düşman ve de gizli bir el mi var diye sormaktan ve düşünmekten alamıyorsun kendini. Üzülüyorsun boşuna. Büyük Millet Meclisi kürsüsünden anarşinin kaynağı öğretmenlerdir demedi mi zamanın başbakanı? Kaleye indiğimde daha kimse inmemişti. Volta atmaya başladım. Cezaevinde çok hızlı volta atılır. İlkin yadırgadım. Sonra ben de alıştım voltayı hızlı atmaya. Meğer fazla hareket olsun diye hızlı atılırmış volta. Üsteğmen geldi. Ben de katılabilir miyim dedi. Tabii katılabilirsiniz dedim. Buyur ettim. Satılmış ayrancı da geldi. Üsteğmen memnun oldu. Çünkü onun kahrını satılmış ayrancı ile ikimiz çekebiliyorduk. Üsteğmen ordudayken ruhi depresyon geçirmiş, emekliye sevk etmişler Üsteğmen'i. İyi Almanca ve İngilizce biliyor, kültürlü bir çocuk. Çok kitap okumuş, konuşmasından belli. Yayınlamak üzere bir de kitap hazırlamış, parası yok ki yayınlasın. Babası Devlet Demir Yollarından emekli, ondan istemiş, nereden bulsun emekli adam. Düşünmüş taşınmış, banka soymada bulmuş çareyi. Ruhsatlı tabancasıyla bankaya gitmiş, çekmiş tabancasını, bu bir soygundur demiş. Vezne'de ne kadar para varsa getirmişler. İçinden 250 bin lira almış. Bu bana yeter, bana bu kadar lazımdı demiş. Sonra bu parayı da öderim diyerek ayrılmış oradan. Yakalamışlar, tutuklamışlar. Savcılık gasptan dava açmış. Savcı iddianamesinde 22 yıl hapsini istiyor. Bankadaki memurların ifadesi, Üsteğmen'in tutumu ve davranışı niyetini ortaya koymuş. Ama eylemi gasp. Türk Ceza Kanunu'nda eylemi gasp olup da niyeti gasp olmayanlar şöyle cezalandırılır diye de bir madde yok. Zorlamalarla 8 yıl ceza ile kurtarmışlar yine de. Cezaevine konunca ruhsal dengesi daha da bozulmuş. Hangi koğuşa gönderseler orada kavga ediyor. En sonunda bizim koğuşa göndermişler. Bütün insanlara düşman. Bütün insanları da kendine düşman sanıyor. Yani paranoyak. Bazı insanlara takmış, onlara küfür köstek saldırıyor. Koğuşta karar aldı. Kime saldırırsa önünden kaçacak. Kim varsa orada araya girecek. Böylece yatıştırılacak Üsteğmen. En çok da Metin Yücelere taktı. Günde 3-4 kez saldırıyor, küfrediyor. Bir gün kızmış, bir yumrukla yere indirmiş. Havalandırmadaydım, haber verdiler. Gittim Metin'e darıldım. Bir kişiyi idare edemeyecek miyiz diye. Metin Yüceler de pişman olmuştu zaten. Koğuşta benimle, bir de satılmış ayrancı ile arası iyiydi. Şikayeti olursa doğru bana gelir, ben de ona sahip çıkardım. Herkes sahip çıkardı da yalnız bana inanırdı. Sonunda bizim koğuştan da ayrılmak için idareye başvurdu ve ayrıldı. Üsteğmen'i revire yatırdılar. Birkaç gün ben de revirde kaldım. Beni görünce çocuk gibi sevindi. Revirde koğuşumuz ayrıydı. Bir sabah kalktığımda havalandırmada görmedim Üsteğmen'i. Cinsel organını kesmiş, helaya atmış. Hastaneye kaldırmışlar. Öyle dedi gardiyanlar. Çok üzüldüm. Acıdım Üsteğmen'e. Herkesin cezası bir. Ya Üsteğmen'in cezası 8 yıl mahkumiyet, ruh hastalığı, daha da kötüsü cinsel organı da yok artık. O da evlenseydi, o da yuva kursaydı, onun da çocukları olsaydı olmaz mıydı? Cezaevinde tahliye olanların onuruna o gece eğlence yapılır. Hangi komündeyse o komün koğuşa ziyafet verir. Bugün de bir meslektaşımın oğlu tahliye oldu, Avni Odabaşı. Avni Odabaşı karikatüristtir, tahliye olduktan 2 ay sonra mektup yazdı, sergi açıyormuş. Çanakkale'de de açacağım diyor, Çanakkale'ye gelince ziyaretime gelecek. Öyle yazmış mektubunda Avni Odabaşı. Avni gelirse dışarının havasını da beraber getireceği için 4 gözle bekliyorum Avni Odabaşı'nı. Çanakkale'de sergisini açtı, ziyaretime de geldi. Cezaevi Müdür Yardımcısı Doğan Berker saatlerce konuşmamızı sağladı. İlhan Alkan'ın öğrencisiymiş, ondan selam getirdi. Uzun uzun anlattı İlhan Alkan'ı. Onda konuk olmuş, birkaç ay sonra da Mersin'de sergi açtı, davetiye göndermiş. Kart gönderdim, kutladım. Kartımı asmış karikatürlerinin içine. Benim kartı sormuş bir genç kız, Çanakkale cezaevinde biz ona emmi deriz, 60 yaşında cezasını tamamlamaya çalışıyor demiş. Mektup yazsam cevap verir mi diye sormuş odabaşına, tabii verir demiş Avni odabaşı da. İşte böyle başladı Tunay'la mektuplaşmamız. Tunay Akkılıç kızımızın ilk mektubunu aktarmak istiyorum sevgili okurlarıma. Merhaba Musa emmiciğim. Biliyor musunuz benim hiç emmim olmadı. Birçok kişinin olduğu gibi benim de emmim olur musun? Biliyorum, acaba bana mektup yazan kim diye merak ediyorsunuz. Şaşkınlığınızı yüzünüzde görür gibiyim. Adresinizi bana karikatür ustası Avni abi verdi. Mektup yazmayı, insanları tanımayı, onlarla dertleşmeyi çok çok severim. Bu da insanları çok sevmemden kaynaklanıyor olmalı. Hele hele bu insan 4 duvar arasında olursa. Biraz kendimden bahsetmemi ister misiniz? Zarfın üstünde okuduğunuz gibi ismim Tunay Akkılıç. Akdeniz'in çok şirin bir şehri olan Mersin'in kenar mahallelerinden birinde yaşıyorum. 18 yaşın tüm heyecanını taşıyorum. Ne dersiniz? Benimle mektuplaşmayı ister misiniz? Size dışarıdan yani sonbahardan, kuşlardan, ağaçlardan, çiçeklerden, masmavi gökyüzünden, o güzelim denizden haber verebilirim. Sonbahar bazılarına hüzün verir. Size de veriyor mu? Bana hiç vermez. Tek üzüldüğüm eni 3, boyu 7 metre olan bahçemizdeki akasyanın yapraklarını dökmesi. Ama tekrar yemyeşil olacak. Bazen yıkıldığını sandığımız umutlarımız, yaşama sevincimiz gibi. Biliyor musun, ben akasya ağacını çok severim. O ağaç ki hiçbir şey istemeden tüm güzelliğini bizlere sunuyor. Küçük bahçemizde 2 yaşında bir akasya ağacı var. Onun öyküsünü anlatmamı ister misiniz? Komşumuzun bahçesinde çok yaşlı bir akasya ağacı vardı. Oduna ihtiyaç olduğu için kökünden kestiler. Bir süre sonra bizim bahçeden sürgün vermez mi? Nasıl şaşırdım bilemezsiniz. Hem de çöp kutusunun bulunduğu en kötü toprağın olduğu yerden. Düşünebiliyor musunuz? Bir ağacın yaşamak istediğini ve başardığını. Beyaz çiçek açıyor. Tabii siz de mutlaka tanıyorsunuzdur. Aman Allah'ım, tüm mektubu akasya ağaçlarıyla doldurdum. Ne tatlı gülüyorsunuz. Yoksa bu aptal kız neler yazmış diye mi düşünüyorsunuz? Karar verdiniz mi? Mektubuma cevap verecek misiniz? Eğer mektubuma cevap verirseniz beni çok mutlu edersiniz. Benim emmiciğim, sizi görmedim, sesinizi duymadım. Hakkınızda en ufak bir bilgim dahi yok. Ama sizin çok tatlı bir insan olduğunuzu, yaşamayı, insanları sevdiğinizi hissediyorum. Çok sevdiğinize de eminim. Benim de sizi sevmemi ister misiniz? Evet canım Musa emmiciğim, mektubuma başlarken böyle şeyler yazacağıma dair hiçbir fikrim yoktu. Hatta acaba ne yazsam sevgili emmime diye düşünüyordum. Kalemi elime alınca tüm bunları yazıverdim işte. Lütfen bana kızma olur mu emmi? Ben hep böyleyimdir. İçimden gelirse bir çırpıda söyleyiveririm. İnsanlara çok güvendiğim için olmalı. Birisine tüm samimiyetimle yaklaşırım. Bu huyumdan kaybetmiyor da değilim doğrusu. Ama ne yapayım ki, bu iyi desem kötü mü desem değiştiremem, değiştiremiyorum. Bu mektubu yarın postaya vereceğim. Bir hafta sonra kulaklarım hep postacının zilinde olacak. Bizim ev tek katlıdır. Postacı geldiğine haber vermek için bisikletin zilini 3 kez çalar. Mektup yazacaksın değil mi? Avni'den adresinizi bugün aldım. Onunla da bugün saat 11.15'te tanıştım. Onu bilmem ama ben onu çok sevdim. Ayrıca böyle bir hemşehrim olduğu için de gurur duydum. Evet emmi, ben Diyarbakır'ın Çermik ilçesinin Şinto veya Göktepe köyünde doğdum. Tabii küçüklükten 2 yaşından beri Mersin'de yaşıyorum. Burayı da denizi de çok seviyorum. Özellikle denizi. Kendimi bildim bileli denize karşı aşırı sevgim vardır. Eğer erkek olsaydım mutlaka bir gemide miço olurdum. Neyse, fazla uzatmayayım. Daha ilk mektupta bu kadar gevezelik yeter. Değil mi canım emmim? Hoşça kal, ellerinden, o şirin yanaklarından öperim. Bütün koğuştakilere selamlar. Not: mektubunuzda kendinizden, yaşınızdan, işinizden, eşinizden, dış görünümünüzden uzun uzadıya bahsetmenizi diliyorum. Ayrıca varsa bir resminizi gönderir misiniz? Hepinize barış, dostluk ve çiçekli bir dünya. İlk mektubunu böylece yazmış Tunay Akkılıç. A benim deli kızım, güzel kızım, sana mektup yazılmaz mı hiç? Birçok arkadaşlarımızın bizi unuttukları, hatta mektup yazma cesaretini bile gösteremedikleri sırada sizin sevgi dolu yüreğinizi bana açmanız ve bana mektup yazma yürekliliğini göstermeniz sevindirdi beni. Daha beni görmeden, tanımadan kara gün dostu oluyorsunuz. Size değil mektup yazmak, canımı zarfa kor yollarım. Benim sevgili kızım, güzel dostum. Tunay Akkılıç gibi beni tanımadan, görmeden kara gün dostu olan başka hanımlarım ve bazı dostlarımın da mektuplarına yer vereceğim. Bugün koğuşumuza yeni arkadaşlar geldi. Yeni gelenlerle koğuşumuzun mevcudu 90 kişi oldu. Yeni gelenleri yerleştirdi arkadaşlarımız. Hoş geldiniz çayı verildi. Çocuklar benim en küçük çocuğumun yaşındalar. Bir tanesi beni görünce çok sevindi. "Emme, seninle bir fotoğraf çektirebilir miyiz?" dedi. "Çektiririz, çektirmeye de gelir gelmez fotoğraf çektirmeye kalktınız, acelesi ne?" diye sordum. "Babama yollayacağım." "Alemin akıllısı sen misin? Koca memleketi sen mi kurtaracaksın?" diye burnumdan getirirdi. "Senin fotoğrafını yollayacağım, ne babalar varmış görsün. Ziyarete geldiğinde bile kavga ediyor benimle," dedi. "Senden de genç benim babam," diye ekledi. Bütün babalar haksızlıklara, yolsuzluklara karşıdır. Çok çalıştığı halde az kazandıklarının da farkındalar. Karınlarını doyuramadıklarını da bilirler. Ötekinin az çalışıp veya hiç çalışmadan çok kazandığını da görürler. Başkalarının emeğinin sömürüldüğünün de bilincindedirler. Bunların düzelmesini ister. Düzelmesi için mücadele yapılmasına inanır. İnanır da kendisi içinde olmasın. Hele çocuğu hiç bulunmasın. Birileri yapsın, mücadele etsin, başarıya da ulaşsın. Kendisi de başkalarından daha çok yararlansın. Kendine hiç zarar gelmesin. Başkaları çeksin zararını diye düşünen babalardan senin baban. Babana benimle fotoğraf çektiren amca böyle diyor. Sana diye yazarsan fotoğraf çektirelim dedim. Amca ne biliyorsun? Benim babam aynen senin dediğin gibi düşünüyor dedi. Benim babam da aynı öyle düşünürdü. O 78 yaşındaydı, ben 57 yaşında, hem de dedeyim. Hala bana sen karışma, başkaları uğraşsın derdi diye ekledim. Herkes babasından şikayetçi. Hepsi birden güldüler, ben de öyleydim. Çocuklarıma zarar gelmesin, ben uğraşayım isterdim. Koğuşumuza gelenlerin adını, soyadını, anasının, babasının adını, memleketini öğrenirim. Üzerime düşmediği halde. Bazı adamlar meraklı olur hani, ben onlardan biriyim işte. Gelen gençlerden birisi, adım Şükrü Kaygısız dedi. Kayserili misin, Abdullah Kaygısız'la ilişkin var mı diye sordum. Oğluyum Abdullah Kaygısız'ın dedi. Töbder Merkez Yürütme Kurulu üyesiyken o tarafa gittiğimde hep Kaygısızlar'da konuk olurdum. Abdullah Kaygısız'ı 1967 yılından beri tanırım. Hem de bölge temsilcimizdi. Eşi Sakine Bacı'ya ayrı bir saygım, sevgim vardı. O yiğit bir anaydı. İki oğlunu, kızını tutuklamışlardı. Onların peşinde koşar dururlardı karı koca. İki oğlu da verem olmuştu. Gözü gönlü tok, yozlaşmamış Anadolu kadınıdır Sakine Bacı. Onunla dostluğumuz sürer hala. Eşi Abdullah Kaygısız'la da hala beraber çalışırız dernekte. Birçok arkadaşımız yok artık görünürlerde. Esen rüzgara dayanamadılar galiba. Ama ayakta duran, mesleğinin, ülkesinin sorunlarından kendini soyutlayamayanlar, yeni yetişenlerle daha çoğunlukta. Şükrü Kaygısız koğuşa geldiğinde veremdi. Her gün biraz daha kötüye gidiyordu. Kabını kacağını ayırdı, arkadaşlarına bulaşmasın istiyordu. O kötü koşullarda bile arkadaşlarını düşünecek kadar kocaman bir yüreği vardı Kaygısız'ın. Anası Sakine Bacı böyle görünce iki oğlunu, sinir sistemleri bozuldu. Bugün yeşil reçeteyle sürdürüyor yaşamını. Abdullah Kaygısız Çanakkale cezaevine mektup yazdı bana. Bu mektuba da yazılarımın arasında yer vermeyi, okurlarıma sunmayı istedim. Sayın dostumuz Musa emmimiz, doğa bizi de sizi de dünyaya koşullu getirmişe benziyor. Sefil bir ailenin çocuğu olacaksın, güç şartlar altında büyüyeceksin, çevren aklın erene dekorlayacak. Belli bir okula gideceksin, belli görev alacaksın, düşüneceksin, bileceksin ama konuşmayacaksın. Mesleklerin en iyisini seçeceksin, onu güç koşullar altında yürüteceksin. Mesleki danışma örgütlerinde görev alacaksın ama onların bulacağı suçları kabullenip zindanlara gireceksin. Ülkemizin öğretmenlerinin emmisi olacaksın ama E-tipi cezaevlerinde ömür tüketeceksin. Yaratırken aldığımıza bu yazıyı yazarak bizimle taahhüde girmiş sanki. Bizim beynimizi sağlam yaratmış, ona el katmamış, o yaşam gücü veriyor değil mi? Dostum, bu kahrı yine siz çekeceksiniz. Omuzların dik, alnın açık, biraz daha yücelerek. Bu mektubu eve döner dönmez yazdım. Zaten yüklü bir bulut gibiyim. Cümlelerim de dağınık olacak. Onların çözümünü sana bırakıyorum. Aziz dostum, size güçlü olmakla ilgili bazı şeyleri yazmayı düşündüm. Hemen aklıma geldi. Sen emmimize akıl veren, güç veren, teselli eden adam olma. O saçlarını değirmende değil, bu uğurda ağarttı. Teklemez, onun aldı kırışmaz. Belki şunu bekliyorsun, niye yatırıldığını, niçin yatırıldığını bir bilinse yeter der gibi geliyor bana. Dostum, dağ gebedir, her zaman doğum yapar. Ama ne zaman yapar onu kestiremem, ama mutlaka doğurur. Bir deyim var, ana rahmine düşen dünyaya, dünyaya gelen ahirete gider diye. Sakine anlattı, bize konuk olduğunda bizim evde o gün kete varmış. Niçin ekmeğe tercih ediyorsunuz demişsin de, onunla mayalandık biz demiş. O günleri anınca Sakine'nin gözleri doldu. Biyografinde 1980'li yıllarda sessiz sedasız bir Musa emmi vardı. E tipinde ömür verdi. E tipinin kendine göre anısı olsun. Horasan'dan gelen Pir-i Fani misali geldi. Çanakkale'yi mekan tuttu. Kendine düşen payı aldı. Geçmiş olsun, tümünüze geçmiş olsun diyorum. Seni iyicesine kucaklıyor, sağlıklar diliyor, öpüyorum. Kemal Yılmaz'ın da gözlerinden aynı duygularla öperim. Adlarıyla hitap edemediğim tüm dostlara sevgi saygılarımı iletin lütfen. Benden herhangi bir konuda istemin olursa elimin döndüğü, gücümün yettiği kadar varım. Abdullah dost, seveceğim bir dost gözüyle bakınca layık olduğumuzun ötesinde bir yere oturtmuş beni. Okurlarım bağışlasınlar, seven bir dostun dilinden dökülen sevgi dolu namelerin serpilişi diye kabul etsinler. Kaygısıza selam.
17. ayrımın sonu. Sayfa 246.